9. kaset 1. yüz. Sömürgelerinden beslenmekte olan İngiltere ile Fransa, Almanya'nın bu olanağını bütünüyle ortadan kaldırmak için Almanya'yı denizden abluk altına almışlardı. Anımsanacağı gibi İngiltere benzer bir ablukayı Fransız devrim savaşları sırasında Napolyon'un kıta sistemine karşı uygulamış ve Napolyon buna verecek bir yanıt bulamamıştı. Şimdi Almanya'nın kurmaya çalıştığı kıta sistemine karşı İngiltere'nin deniz ablukası söz konusuydu. Ancak bu kez Almanya'nın elinde kullanacağı bir koz vardı, denizaltı. Böylece Almanya deniz ablukasını kırabilmek için denizaltı savaşına başlamıştı. 1. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girişi ve Wilson'ın 14 noktası. Almanya'nın İngiltere ve Fransa'ya karşı denizaltı savaşına başlaması, Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası ticaretini büyük ölçüde tehdit etmeye başlamıştı. Alman denizaltıları uluslararası sularda karşılaştıkları gemileri savaş, ticaret ve yolcu gemisi olmalarına bakmaksızın batırmış ve batan gemilerde birçok Amerikalı yaşamını yitirmişti. Üstelik çeşitli casusluk ve karşı casusluk faaliyetleri sonunda Almanya'nın Meksika'yı Amerika Birleşik Devletleri aleyhine savaşa girmeye teşvik ettiği de ortaya çıkarıldı. Alman Dışişleri Bakanı Arthur Zimmermann, 19 Ocak 1917 tarihinde Meksika Büyükelçisi'ne şifreli bir tel gönderdi. Bakan bir Alman-Meksika ittifakı öneriyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'ya karşı savaşa girmesi durumunda Meksika Amerika Birleşik Devletleri'ne saldıracak ve bunun karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'nden New Mexico, Texas ve Arizona eyaletlerini alacaktı. Almanya aynı zamanda Japonya'yı taraf değiştirerek Pasifik Okyanusu'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırmaya ikna etmeye çalışmaktaydı. Telgraf İngiliz deniz istihbaratçıları tarafından ele geçirildi, deşifre edildi ve Washington'a gönderildi. 1 Mart'ta Amerikan basınında da yayınlanınca kamuoyunda büyük bir kızgınlık ve tepki doğurdu. Almanya'nın bu sinsi oyunu denizaltı savaşı ile de birleşince Amerikan Kongresi 6 Nisan'da Almanya'da savaş ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girişi, üçlü itilaf devletleri açısından büyük avantaj olmuş ve büyük maddi gücüyle Almanya'nın karşısına dikilmiştir. Ancak bu giriş siyasal açıdan önemli sorunlar da çıkarmamış değildir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ve özellikle Başkan Wilson'ın savaş sonrası düzeni konusunda bağlaşıklarından çok farklı görüş ve düşünceleri vardı. Wilson'ın bu görüşleri savaş sonrasında toplanan barış konferansını etkilemiş ve iki savaş arası dönemde Avrupa sömürgeci devletlerini güç durumda bırakan sonuçlar çıkarmıştır. Daha savaş sona ermeden 1918 yılının Ocak ayında Başkan Wilson savaş sonrası dünyası ile ilgili görüşlerini ünlü 14 noktası ile açıkladı. Başkan Wilson bu genellemeleri yapmadan önce 1. Dünya Savaşı'nın nedenleri üzerinde düşünmüş, savaşı ortadan kaldıracak önlemleri ve kendine göre adil olan sınır düzenlemelerini içeren bir açıklamada bulunmuştur. Barışın kurulması üzerindeki görüşleri 1, 5 ve 14. maddelerde şöyle açıklanmaktadır. Açık görüşmeler sonunda varılmış açık anlaşmalar, barışta ve savaşta açık denizlerde gidiş geliş serbestliği, uluslararası ticaretteki engellerin kaldırılması, ulusal silahlanmanın iç güvenliğin gerektirdiği ölçü ve düzeyde tutulması, sömürge yönetimi altındaki ulusların hak ve isteklerinin, sömürgeci devletlerin hak ve istekleri ölçüsünde dikkate alınması ve büyük küçük her devletin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü karşılıklı güvence altına almak amacıyla uluslararası bir örgütün kurulması. 14 noktasının öteki maddelerinde Başkan Wilson, Rusya, Belçika, Fransa, İtalya, Avusturya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan ve Karadağ'ın sınırlarını kendi görüşüne göre ve uluslar esasına uygun olarak düzenlemekteydi. Osmanlı Devleti ile ilgili olan 12. maddede ise Osmanlı Devleti'nin Türk kesimlerinin egemenliğinin güvence altına alınması, imparatorluk içindeki öteki uluslara can güvenliği ve özerk gelişme olanakları sağlanması, boğazlardan sürekli geçiş özgürlüğünün uluslararası güvence altına alınmasını önermektedir. Başkan Wilson'ın bu önerilerine savaş içinde hiçbir devletten olumlu yanıt gelmemiştir. Bir bütün olarak ele alındığında Başkan Wilson'ın önerileri geçen yüzyılın liberal, ulusçu, demokratik ve ilerici hareketlerinin aydınlanma, Fransız devrimi ve 1848 dünyalarının özlemlerinin 20. yüzyılda gerçekleşmesi amacına yönelikti. Wilson'a göre bu büyük savaş bambaşka bir antlaşma ile sona ermeliydi. Örneğin 1815 Viyana Kongresi gibi önceki yüzyılların barış konferanslarında insanların liberal özlemlerine uymayan kötü bir yan vardı. Özellikle bu konferanslarda beliren eski diplomasi savaşa yol açmıştı. Uzun zamanlardan beri barış antlaşmaları çok yanlış bir biçimde, güç politikaları, güç dengesi ve ilgili halkların istekleri hiç dikkate alınmadan yapılan pazarlıklar temeline oturmuştu. Wilson uluslararası ilişkilere yepyeni bir hava getirmek istiyordu. Ancak bu idealist yaklaşım, Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa sisteminin gerçeklerine uygun düşmeyecekti. 2. Sovyet devrimi ve Rusya'nın savaştan çekilmesi. Rusya'da Sovyet devriminden sonra bu devletin savaştan çekilmesi, bazı tarihçilerin belirttiklerinin aksine savaşın sonucunu kesin olarak etkilememiştir. Yani Rusya'nın savaştan çekilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesiyle İtilaf devletlerinin kazandığı üstünlüğü dengeleyememiştir. Ancak savaşın genel akışı içinde bu konuda açıklamalara girişmeden önce 1917 yılının ve yeni zamanlar tarihinin en önemli olaylarından olan Sovyet devriminin öncesini, nedenlerini ve ortaya çıkışını kısaca görmek gerekmektedir. A. Öncesi ve nedenleri. Avrupa'da 1870 ile 1914 yılları arasında toplumsal sınıflar arasında belirli bir siyasal denge kurulması çabaları, çıkarların dengelenmesi ve karşılıklı uzlaşmalar yoluyla bir ölçüde başarılı olmuşsa da, iki etkin grup bu arayışların dışında bırakılmıştı. Bunlardan biri, Batı eğitim ve düşüncesi ile yoğrulup içinde bulunduğu ortama yabancılaşmış, Doğu Avrupa'nın okumuş azınlığıydı. Toplumdan uzaklaşma ve yalnızlığın derin huzursuzluklarını yarattığı aşırı görüş ve davranış kalıpları, Rusya gibi köhnemiş Doğu Avrupa imparatorluklarında zaten oluşmakta bulunan devrim potansiyelini arttırmaktaydı. İkinci olarak Batı Avrupa'nın endüstrileşmiş ülkelerinde fabrika işçileri her zaman orta sınıfın siyasal önderliğini kabul etmiyorlardı. 19. yüzyılın ikinci yarısının Marksizmi bunlara çıkarlarını koruyacak yeni yöntemler göstermişti. 1870'lerden sonra özellikle Almanya'da sosyalist düşünce kendine toplumda bir yer bulma uğraşı içine girmişti. Ancak kapitalizmi ve burjuva hükümetini ne kadar reddederlerse etsinler, Marksistler Fransız devrimiyle ortaya çıkan demokratik, uzlaşmaya dayalı ulus devletin değer ve kalıplarına genel olarak bağlı kalmışlardır. Ancak Rusya'daki siyasal devrim, Batı Avrupa'daki gibi olmadı. 1890'larda Rusya'da uzun zamandan beri var olan ideolojik aşırılık, Marksizm'de uygun bir anlatım ve boşalım buldu. Modern endüstrileşmenin başlaması ve 1861 yılında serflik kurumunun hukuken ortadan kaldırılması, ortaya bir işçi sınıfı çıkardığı gibi, köylülerin siyasal uyuşukluğunu da biraz olsun azaltmıştı. Böylece radikal düşüncelere sahip aydın azınlıklar, kurtarılacak ve harekete geçirilecek bir kitle buldular. Bu arada Rusya'da kentsel kesimde sorunlar büyümekteydi. Fransız devrimi ilkeleriyle bir türlü barışmamış olan despotik çarlık rejimi, kentten ve kırsal bölgelerden hem liberal hem de sosyalist nitelikte tehdit altında kaldı. Önce Japonya'ya ağır yenilgi ve bunun yol açtığı huzursuzluklar, sonra Birinci Dünya Savaşı, Rus toplumundaki çatışmayı su yüzüne çıkardı ve 1905'teki ayaklanmaya ve 1917 devrimlerine yol açtı. 1898'de Rusya'da Marksist nitelikte Sosyal Demokrat İşçi Partisi kurulmuştu. Sonraları bu parti, Lenin'in önderliğini yaptığı Bolşevik ve Menşevik olmak üzere ikiye ayrıldılar. Ayrıldıkları noktalar daha çok partinin örgütlenme biçimiydi. Bolşevikler küçük ve devrimci bir elitin denetiminde sıkı bir parti kurma düşüncesindeyken, Menşevikler daha geniş ve katılmaya açık bir örgüt kurmak istiyorlardı. Bu ayrılığa rağmen her iki grup da içeriden ve dışarıdan Rusya'da Marksist akımın güçlenmesi için yoğun faaliyette bulunmaya başladılar. Bu faaliyetlerin sonucu olarak Menşevik Trotski'nin önderliğinde 1905 yılında Petersburg'da bir ayaklanma oldu. Petersburg ve Moskova'da işçi sovyetleri kuruldu. Hükümet 1905 yılının sonunda bu ayaklanmayı bastırdıysa da Çar II. Nikola bazı özgürlükler vermeyi ve Rus Meclisi'ni, Duma, açmayı zorunlu gördü. 1914'te 1. Dünya Savaşı başladığı zaman Rusya tam bir kaynaşma içinde bulunuyordu. Bu temel nedenlerin yanında Sovyet devrimini kolaylaştıran yakın nedenler de vardır. Her şeyden önce 1917 yılına gelindiğinde Rusya'da maliye tıpkı Fransız devrimi öncesinde olduğu gibi iflas etmiş durumdaydı. Vergi sistemi karışık, bozuk ve adaletsizdi. Savaşın finansmanı ancak erimekte olan altın rezervleri ve dış borçlarla sağlanmaktaydı. 1904-1905 Japon Savaşı bu yollarla finanse edilmiş, 1905 devrimi de kanlı bir biçimde ve Fransa'dan alınan büyük borçla bastırılabilmişti. Bunlara ek olarak, Çarlık rejimi toprak sorununa da bir çözüm bulamamıştı. İkinci olarak, Rusya'da devlet kurulduğundan bu yana demokratik gelenek ve örgütler yoktu. 1917 yılına gelindiğinde Rus halkı sesini hiçbir biçimde duyuramadığı için Çarlık rejimine karşı şiddetli başkaldırıdan başka bir seçenek de kalmamıştı. Sovyet devriminde 1. Dünya Savaşı'nın da payı varsa da hareketin bastırılmamasını tümüyle savaşa bağlamak doğru değildir. Yukarıda belirtilen koşullar altında Rusya'da büyük bir patlama olacağı belliydi. Ancak barış zamanında Çarlık ordusunun Çar'ın yanında yer alıp ayaklanmayı bastırması söz konusu olabilirdi. Şimdi Çar böyle bir olanaktan yoksun kalmış, 3 yıldır aç, silahsız ve bıkkın bir biçimde anlamsız bir savaşı sürdüren ordu, Çar'ın yanında yer almayarak, barış, ekmek ve toprak sloganlarıyla ortaya çıkan devrimci hareketin üstüne yürümemiştir. B. Geçici hükümetin başarısızlığı. Gerçekte Sovyet devrimi iki aşamalıdır. Mart 1917'deki birinci aşamada Çarlık yönetimine son verilmiş ve liberal düşüncelerin savunucusu Prens Lvov'un başkanlığında Bolşevikler hariç hemen hemen bütün siyasal eğilimlerin katıldığı geçici bir koalisyon hükümeti kurulmuştur. Reformcu geçici hükümet Rus halkının gerçek özlemlerini anlayamadı ya da anlamak istemedi. Halkın barış ve ekmeğe ihtiyacı vardı. Dolayısıyla amacı tam anlaşılamayan bir savaş ortamında geçici hükümetin yapacağı her şeyden önce barışı sağlamak, toprak reformunu gerçekleştirmek ve işçilerin sorunlarına eğilmekti. Geçici hükümet bunların hiçbirini yapmadığı gibi Alman cephesinde hiçbir anlamı olmayan yeni saldırılara girişti. Geçici hükümetin bir başka başarısızlığı da devrim hareketinin ekonomik önemini kavrayamaması ve onu bütünüyle siyasal nitelikte bir başkaldırma olarak değerlendirmesidir. Bu anlayışla hareket eden geçici hükümet, genel oy, genel af, söz ve yazı özgürlüklerini içine alan siyasal nitelikte bir reform programı ilan etti ve uygulamaya koydu. Ekonomik sorunların üzerine gitmedi ve toprak reformunu gerçekleştiremedi. 125 yıl önceki Fransız devrimi ve sonuçlarından hiç ders alınmadığı besbelliydi. Rusya'nın savaş amaçlarında herhangi bir değişiklik de ortaya çıkmadı. Hatta Dışişleri Bakanı Milinkov, Rusya'nın ekonomik bakımdan gelişebilmesi ya da hiç olmazsa bunalımın atlatılabilmesi için İstanbul'un ele geçirilmesinin şart olduğunu belirtmekteydi. Özet olarak, devrimin başına geçen geçici hükümet, Rus halkının ilk iş olarak beklediği barışı gerçekleştiremedi ve bu yüzden de Bolşeviklerin artan ve halkta destek bulmaya başlayan etkinliklerine karşı koyamadı. C. Bolşevik devrimi ve savaştan çekiliş. Rusya'daki devrimin ikinci aşamasında Lenin'in önderliğindeki Bolşevikler hemen hemen tek kurşun bile atmadan Kasım ayında iktidarı ellerine geçirdiler. Devrimcilerin üzerine gönderilen ordu kayıtsız şartsız barışı savunan Bolşeviklere karşı silah kullanmadı. İktidara geçtikten sonra Bolşevik hükümet için en önemli şey iç barışın sağlanmasıydı. Bu yöndeki yoğun çabaların sonucu olarak 1918 Mart'ında Rusya ile ona karşı savaşan devletler arasında Brest-Litovsk barışı imzalandı. Rusya için çok pahalıya mal olan bu antlaşma ile Rusya, Polonya, Baltık devletleri, Finlandiya, Ukrayna ve Beyaz Rusya topraklarının bir bölümünü yitirdi. Romanya ile yaptığı Bükreş Antlaşması ile de ve Saraya'yı bu ülkeye verdi. Böylece Rusya'nın elinden 3 milyon kilometre karelik toprak ve 62 milyon insan çıktı. Kayıplar o kadar çoktu ki Petersburg, daha sonra Petrograd ve sonra Leningrad, sonunda ise yine Petersburg. Sınırına yakın olduğu gerekçesiyle başkent Moskova'ya taşındı. Rusya'nın savaştan çekilmesi Almanya açısından iki cepheli savaşı sona erdirdiyse de bu devlet belirgin bir üstünlük sağlayamadı. Bir kere daha önce belirtildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girişi Rusya'nın yarattığı boşluğu fazlasıyla doldurdu. İkinci olarak Sovyet devrimi Alman işçisinin de savaş ateşini söndürdü. Savaş malzemesi üreten fabrikalarda işçiler greve gittiler. Ebert ve Scheidemann gibi adları iki savaş arası dönemde çok duyulacak olan işçi önderleri bu grevleri isteksiz bir biçimde bastırmaya çalıştılar. Bu nedenle yöneticiler grev önderlerini cezalandırmak için ve pek de akıllıca olmayan bir davranışla cepheye gönderdiler. Doğal olarak bu önderler savaşmak şöyle dursun, cephede savaş aleyhine kampanya sürdürmeye başladılar. İyi, savaşın sonu. 1918 yılında savaş bütünüyle ittifak devletlerinin aleyhine dönmüş bulunmaktadır. Bu yılın Mart ayında General Ludendorff Batı cephesinde son bir saldırı girişiminde bulundu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girişi bu cephede ağırlığını göstermeye başlamıştı. Özellikle Amerikan yapımı tankların savaş alanlarına sokulmasıyla bu saldırı durdurulduğu gibi İtilaf devletleri Alman ordularını doğuya doğru sürmeye başladılar. Artık Almanya ve müttefikleri için yapacak çok bir şey kalmamıştır. 1918 yılının Mayıs'ında Romanya, Eylül'ünde Bulgaristan, Ekim'inde Osmanlı Devleti, 30 Ekim tarihli Mondros silah bırakışmasıyla ve son olarak da 11 Kasım 1918'de Almanya teslim oldular. Almanya'da Cumhuriyet ilan edilerek Sosyalist Ebert Cumhurbaşkanı oldu. C. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları. 1. Ekonomik ve toplumsal sonuçları. A. Büyük ekonomik çöküntü. Birinci Dünya Savaşı etkilerini bugüne kadar sürdüren önemli sonuçlar doğurmuştur. Ekonomik açıdan konuya baktığımızda ekonomik refahın dünyanın hemen hemen tüm köşesinde gerilediği anlaşılıyor. Ancak savaş daha çok Avrupa'da yıkıcı etkilerini göstermiş ve Avrupa devletlerinin hazineleri zayıflamıştı. Uzun savaş yılları boyunca bu ülkelerin ekonomileri tüketim malları üretiminden giderek savaş malları üretimine geçmişti. Savaştan sonra uzun bir süre ekonominin eski rayına oturtulması güç oldu. Buna bağlı olarak Avrupa'da kitle halinde işsizlik ortaya çıktı. Savaşın yol açtığı maddi değerler kaybı büyüktü. Yok olan evler ve fabrikalar, tükenen ulusal ekonomiler, boşa harcanan maddi kaynaklar, enflasyonla düşen ulusal para değerleri ve giderek şişen ve ödenmesi olanağı bulunmayan borçlar Avrupa ekonomisini çöküntünün tam ortasına getirmişti. Birinci Dünya Savaşı'nın bedeli Avrupa kıtası için 350 milyar dolar olarak hesaplanmaktaydı. Yeryüzü ekonomisinde Avrupa'nın yeri bir daha eski günlerine geri dönmeyecek biçimde azaldı. Avrupa zayıflayıp çökmeye başlayınca iki endüstri devi Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya büyük bir gelişme içine girdiler. Savaşın ortadan kaldırıldığı insan ve manevi değerlerin ölçülmesi maddi değerler kadar kolay değildir. Savaşta 10 milyon Avrupalı öldü, 20 milyon insan yaralanarak sakat kaldı. Milyonlarca sakat Avrupa sokaklarında savaşın anısını taze tuttu. Fransa 20-32 yaş grubu arasındaki nüfusunun yarısını yitirdi. B. Devlet müdahalesi. Birinci Dünya Savaşı Avrupa toplumunu etkileri savaştan uzun sürecek temel değişikliklere itti. Her şeyden önce daha önce bilinen biçimiyle kapitalizmi dönüştürdü. Hükümetler giderek artan bir biçimde ekonomik yaşama karışmaya başladılar. Gümrük tarifeleri koydular, ulusal endüstrileri korudular. Pazar ve ham madde aradılar ve işçi sınıfının çıkarına koruyucu yasalar çıkardılar. Planlı ekonomi düşüncesi ilk kez Birinci Dünya Savaşı'nda uygulandı. Tarihte ilk kez devlet toplumun tüm zenginliğini, kaynaklarını ve törel değerlerini belirli bir amaç doğrultusunda yönetti. Savaşın baskısı altında serbest rekabetin çok israflı Yönlendirilmeyen serbest teşebbüsün belirsiz ve yavaş olduğu anlayışı yerleşti. Dış ticaret tam bir devlet tekeli haline gelmişti. Özel şirketler ancak son derece sıkı kota ve lisanslarla faaliyet gösterebildiler. Açık denizlere çıkışı olmayan Almanya, hiç görünmemiş ölçüde kendi kendine yeterli olma tedbirleri almak durumunda kalmıştı. Almanlar öteki savaşkanlardan daha açtı ve hükümet denetimi kendilerinin savaş sosyalizmi adını verdikleri sistemi doğuran kapsam ve etkinlikteydi. Devlet müdahaleciliği göreli olarak azaltılmışsa da, savaştan sonra da sürdürüldü ve iki savaş arası dönemde önce Avrupa sonra dünya ekonomisini etkiledi. C. Enflasyon ve borçlanma. Ne kadar ağır vergi yükü koyarsa koysun, hiçbir hükümet harcayacağı parayı karşılayacak fon bulamazdı. Yaptıkları kağıt para basmak, büyük miktarda devlet tahvili satmak ve bankaları kredi yolunda zorlamak oldu. Sonuç büyük talep ve düşük arzla birlikte fiyatların alabildiğine yükselmesi oldu. Her zaman ve her yerde olduğu gibi enflasyondan en çok etkilenen para gelirleri arttırılmayan devlet memurları, ücretliler, sağlam yatırım yaptıklarını sanan yukarı orta sınıf ve uzman kişiler oldu. Bu toplum katmanları savaştan önce Avrupa'ya istikrar getiren temel öğelerdi. Savaş her yerde statülerini, prestijlerini ve yaşam standartlarını düşürdü. Alınan büyük miktarda borç gelecek yıllarda daha çok vergi demekti ve en tehlikelisi de yabancı ülkelere yapılan borçlardı. Savaş boyunca Avrupa kıtasındaki İtilaf Devletleri İngiltere'den, her ikisi de Amerika Birleşik Devletleri'nden borç aldı ve böylece Avrupa devletleri geleceklerini ipotek altına soktular. Bu borcu ödemek için ithal ettiklerinden daha çok ihraç etmek, tükettiklerinden daha çok üretmek zorundaydılar ve bu durum savaştan sonra uzun bir süre böyle devam edecekti. Üstelik 4 yıllık savaştan yıkık çıkan Avrupa'nın karşısında şimdi Avrupa'dan mal gelmemesi yüzünden kendi endüstrilerini kurup geliştiren Avrupa dışı dünya da vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin üretim kapasitesi görülmemiş biçimde arttı. Japonya, Çin, Hindistan ve Güney Amerika'ya tekstil malları satmaya başlamıştı bile. İngiltere'den madencilikte kullanılan makina ve lokomotif parçaları alamayan Arjantin ile Brezilya, bunları kendileri üretmeye başlamışlardı. Almanya'nın dünya pazarından tümüyle çıkması, İngiltere ile Fransa'nın yalnız kendi tüketimleri için üretme durumunda kalmaları ve Batı Avrupa denizciliğinin savaş amaçları için kullanılması ile 1700'lerden beri süren Avrupa deniz ve ticaret üstünlüğü tehlikeye düştü. Avrupa savaştan sonra geleneksel ticaret alanlarında yeni rakiplerle karşılaştı. 19. yüzyılın dayandığı ekonomik temeller yıkılmış, Avrupa üstünlüğü dönemi kapanmaya başlamıştı. İnsanoğlunun tarihinin genel akış süreci içinde ve uzun sürede, Birinci Dünya Savaşı'nın belki de en önemli sonucu budur. Ç. Toplumsal sonuçlar. Savaşın toplum üzerindeki en önemli sonucu ulusalcılık duyu ve tutkusunun güçlenmesidir ve savaş sonrası düzenlemelerinde uygulanan ulusal self-determination ilkesi bu akımın yalnızca bir yönünü göstermektedir. Kitle seferberliği ve kitle halinde ölüm, milyonlarca insanı öldürmesinin doğurduğu acı, savaş çabasının yarattığı büyük baskılar, zaferdeki mutluluğun mağlubiyette üzüntünün paylaşılması, Avrupa insanının kafasını ulusçu bir gurur ve yurtsever bir heyecanla doldurdu. Her ülkede düşman, adi, vicdansız ve kötü olarak damgalandı. Başlangıçta milliyetçiliğin sosyalizmden çok daha güçlü bir akım olduğu görüldü. Sayıları az olan aşırı devrimcilerin dışında, tüm dünya işçilerinin ekonomik zincirlerinden başka kaybedecekleri şey olmadığı ve savaşların da kapitalist sınıfın savaşı olduğu yolundaki Marksist tez bırakıldı. 1914'te her ülkede parlamenter sosyalist partiler, ulusal hükümetlerini destekleyerek savaş harcamaları için olumlu oy kullandılar. Son yılı ve Almanya ile Rusya dışarıda tutulursa, hükümetlerin savaş çabası grev ve pasifist sabotajlarla engellenmedi. Kısaca sosyalizm ulusal sosyalizm biçimine dönüştü. Modern dünyanın bu iki en güçlü akımı arasındaki ittifak, Avrupa'nın gelecek yıllarına da damgasını vurdu. Rusya'da 1917 yılında devrimcilerin zaferi, sosyalist düşünce ve uygulamanın arasındaki ayrılığı keskinleştirdi. Parlamenter sosyalistler Bolşevizmin acımasız yöntemleriyle Marksizmin sınıf savaşı tezini kabul edemediler. Kısaca sosyalizmle komünizmin yolları ayrılmaya başladı. Savaşın yol açtığı toplumsal karışıklık büyük oldu. Toplum içinde yaş grupları ile cinsler arasındaki denge bozuldu. Çünkü seferberlikle aile yaşamı altüst oldu. Milyonlarca genç insan öldü ve doğum oranı da düştü. Savaşta Avrupa'nın gelecek kuşağı yok oldu. Siperlere saldırılarda ilk saldırıya kalkanlar genç subay ve gönüllülerdi. Örneğin savaşta görev alan Oxford Üniversitesi öğrencilerinden %20'si öldü. Fransa'da École Normale Supérieure'ün 346 öğrencisinden 143'ü geri dönmedi. Avrupa bile böylesine bir yıkımı kaldıramazdı. Silah fabrikalarında ve savaş hizmetlerinde yurtseverce çalışan kadın, daha önce görülmemiş biçimde iş pazarına girmiş oldu. Böylece daha çok bağımsızlık için gerekli olan ekonomik temele sahip çıktı. Başta İngiltere olmak üzere kadınların savaş çabasına katkısı oy verme ve seçilme isteklerini arttırdı ve hükümetler buna giderek daha az direnebildiler. Tüm dünyada kadının toplum içindeki statüsündeki bu değişiklik modern zamanların en sessiz ve dikkati çekmeyen ama en önemli devrimlerinden biri haline geldi. Toplumsal düşüklük hukuki bir takım haklara sahip olmama ve erkeğe her bakımdan bağlı bulunma durumundan toplumun erkekle eşit haklara sahip onurlu üyesi oldu. Bu hareket giderek Asya'ya da yayıldı. 21. yüzyılda herhalde Afrika'ya da yayılacaktır. Savaşın bir başka toplumsal sonucu, saldırgan milliyetçiliğin de giderek artmasıdır. İlk kez savaşa katılanlar, savaş öncesinin düzenli ve gayri şahsi kapitalist toplumunda bulamadıkları heyecanı, arkadaşlığı ve ortak amaç duygusunu cephede bulmuşlardı. Bu gruplar göreceğimiz gibi savaş sonrasında Nazi ve faşist hareketlerin bel kemiğini oluşturacaklardı. 2. Siyasal sonuçları. Avrupa'nın dünya üstünlüğünün sarsılması. Ekonomik ve askeri güç Avrupa'nın dışındaki kanatlara geçince Avrupa'nın dünya politikasındaki üstünlüğü de azalmaya başladı. Napolyon savaşlarından sonra 1815 Viyana Kongresi ile yeni bir denge kurularak istikrar sağlanmıştı. 1919'da bu yapılamadı. Savaştan sonra toplanan Paris Barış Konferanslarında kendi kendine yeterli bir Avrupa'nın kurulmasının artık olanaksız olduğu anlaşıldı. Hohenzollern Almanya'sının mutlak yenilgisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin ezici üstünlüğünün sonucu olarak gerçekleşmişti. İngiltere dahil edilse bile, Avrupa kendi sorunlarını yalnız kendisi çözecek durumdan çıkmıştı. Kısaca 1918 yılına gelindiğinde Avrupa devletlerinin gücü azalmış, asıl güç Avrupa'nın kanatlarındaki iki büyük güce ve uzak doğuda Japonya'ya geçmiş bulunuyordu. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin 1917'de Birinci Dünya Savaşı'na girişini tarihin bir dönüm noktası olarak kabul etmek yanlış olmasa gerekir. 1917 tarihi Avrupa politikasından dünya politikasına geçişin belki de tamamlandığı bir noktadır. Bu yıl bir başka açıdan da önemlidir. Rusya'da Bolşevik devriminden sonra iki uzlaşmaz ideoloji ile dünyanın iki düşman bloka ayrılması süreci de biçimlenmeye başlamıştır. Wilson ve Lenin'in programlarının en önemli özelliği, merkez olarak Avrupa'yı almamaları, hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün dünya insanlarına seslenmeleridir. Her ikisi de biri komünist, öteki liberal açılardan eski Avrupa sistemini reddetmişler. Programlarını bu anlayışla biçimlendirmişlerdir. Sonunda da bu uğurda büyük bir rekabete girişeceklerdir. Bu rekabet ileride dünya politikasını etkilemeyecektir. 3. Genel değerlendirme. William Archer, The Great Analysis, Büyük Çözümleme başlıklı ve 1911 yılında bastırdığı kitabında, Birinci Dünya Savaşı gibi büyük bir felaketin daha mutlu bir dünya yaratacağını söylemekteydi. Archer'ın bu iyimser kehaneti çok yanlış çıktı. Birinci Dünya Savaşı o zamandan bu yana çok kısa aralarla süren bir uluslararası çatışma dönemini açmıştır. Savaş kısa süreli sonuçları itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yalnızcılık, isolation politikasını sürdüremeyeceğini ortaya koydu. Sovyet Rusya kuruluşundan hemen sonra büyük ve yıkıcı bir iç savaşın içine itildi. Geçici olarak yenilmiş bulunan Almanya, barış düzenlemelerinde hiç sesini duyuramadı. Böylece barış sonrası dünyasında düzenleme görevi zayıflamış İngiltere ve Fransa'ya dünyanın değişikliğe doğru giden hareketini durdurma ya da dondurma olanağı sağladı. Bu iki sömürgeci devletin buna gücü ancak 20 yıl yetebildi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları kabaca dörde indirilebilir. Birincisi endüstri, işçiler ve hükümet arasındaki siyasal işbirliği deneyleri, faşistler, komünistler ve bazı demokrat politikacılar tarafından arzulanan yeni bir korpore, devlet anlayışını ilham etti. İkincisi savaş sonrasının acı ve propagandaları, çok yakında yeni bir savaşın geleceğini haber veren nefret duyguları yarattı. Üçüncüsü, savaş ve barışı sağlama çabalarının ortak etkisiyle savaş öncesi dönemi refahının temeli olan kredi sistemi zedelendi. Alman maliye ve parası mahvoldu. Bugün 14 bin, yarın 24 bin mark olan bir ekmek almak için el arabalarında taşınan kağıt para desteleri, Avrupa devletlerinin Bismarck Almanyası'na layık gördükleri ekonomik durumun simgeleriydi. 1919 koşulları bugün de süren para değerlerinde büyük dalgalanmalar dönemini açtı. Dördüncüsü demokrasi dünyasının güç ve etkisi. Bir daha geri gelmemek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne geçti. Bu durumu en iyi biçimde borçlanma göstermektedir. 1914'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'ya 6 milyar dolar borcu vardı. 1918 yılına gelindiğinde yani 4 yıl sonra Avrupa devletlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne borcu 16 milyar doların üzerindeydi. Borçlanma, enflasyon ve savaş korkusu 1918 yılından beri ortadan kalkmış değildir. Üstelik Winston Churchill'in Birinci Dünya Savaşı'nı anlatan kitabının adı olan Dünya Bunalımı bugün de sürmektedir. Daha önce gördüğümüz gibi monarşi despotizminin yıkılması yeni hükümet biçimleri gereğini ortaya çıkarmıştı. Bu hükümet biçimleri ise belki de yeni ve iyi kurulmamış, aceleye getirilmiş olduklarından daha büyük karışıklıklara yol açtılar. Süreç Fransız Devrimi ile başlamıştı. Fransız Devrimi'nin kurduğu hükümet biçimleri yıktığı rejimden çok daha istikrarsız oldular. Ancak belki biraz da çelişkili olarak çok daha da kuvvetliydiler. Bu yeni kuvvet Fransız devrimi ve endüstri devriminin çocuğuydu. Başkan Wilson 4 Temmuz 1918'de verdiği ve 4 amaç başlıklı demecinde Prusya yöneticileri hakkında hiç bilgi sahibi olmadıkları güçleri harekete geçirdiler demekteydi. Ancak zaman Woodrow Wilson gibi ilerici liberallerin de bu güçler hakkında fazlaca bir şey bilmediklerini göstermiştir. K. Paris Barış Antlaşmaları. Paris Barış Konferansı sonunda imzalanmış bulunan barış antlaşmaları, üç büyük devletin, daha doğrusu üç devlet adamının eseridir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson, Fransız Başbakanı George Clemenceau ve İngiltere Başbakanı Lloyd George, bu bakımdan üçünün de görüşlerini kısaca bilmekte yarar var. Wilson'ın her şeyin üstünde bir idealist olduğu söylenebilir. En çok üzerinde durduğu konular, demokrasi ilkeleri, ulusal self-determination, ulusların kendi kaderlerini kendilerinin saptaması ilkesi ve bundan sonra savaşın çıkmasını engelleyeceği düşüncesinde olduğu uluslararası bir örgütün, yani Milletler Cemiyeti'nin kurulmasıydı. Savaşta sağladığı büyük prestij ile öteki devlet adamlarını etkilemeye çalıştı. Gerisine de karışmayarak ülkesine döndü. Clemenceau ise eski ve kurt bir politikacı olarak, konferansta Fransa'nın dar ve milliyetçi çıkarlarını savundu. Ana amacı Almanya'nın imzalanacak barış antlaşması ile baskı altında tutularak Fransa'nın yakın güvenliğinin sağlanmasıydı. Lloyd George İngiliz çıkarlarını Wilson ile Clemenceau arasında aracı rolü oynayarak sağlamak istedi. Asıl amacı ise Clemenceau ile baş başa kalarak Avrupa sorunlarını kendi kafalarındaki modele uygun olarak çözmekti. Wilson'ın en çok üzerinde durduğu konu olan Milletler Cemiyeti'ni hemen kabul edip onun ülkesine dönüp bunu Amerikan halkına kabul ettirme çabasından yararlanarak kafa kafaya verdiler ve savaşın çıkardığı büyük ve karmaşık sorunları çözmeye çalıştılar. Bütün bu anlatılanlar göz önünde tutulduğunda Paris Barış Antlaşmaları'nın Clemenceau ile Lloyd George'un isteklerine göre kaleme alındığını söylemek yanlış olmasa gerektir. 1. Karşılaşılan sorunlar. Konferansın karşılaştığı en önemli sorun, temelinden bozulmuş olan Avrupa güç dengesiydi. Savaş öncesinin egemen güçleri olan Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile birlikte Rus Çarlığı ve Osmanlı Devleti'nin yıkılmaları Avrupa'da büyük bir güç boşluğu yaratmıştı. Bu kapsamlı devletlerin yerine kurulacak olan küçük devletler böylesine bir boşluğu dolduracak güçte değillerdi. Üstelik Rusya 1917 devrimi ile kabuğuna çekilmiş, Amerika Birleşik Devletleri ise yeniden yalnızcılık politikasına başlamıştı. Ayrıca Avrupa'nın büyük devletleri iki önemli sorunla daha karşı karşıya kaldılar. İyi, Almanya ile öyle bir anlaşma yapmalıydılar ki, Avrupa'nın ortasında kurulacak olan güç dengesi Almanya'nın yeniden saldırgan ve militarist bir devlet olarak sivrilmesini önlesin. İyi. Orta ve Doğu Avrupa'nın sınırlarını öyle çizmeliydiler ki, burada kurulacak devletlerin askeri güvenlikleri, ekonomik durumları ve milliyetler esasına göre çizilecek olan sınırları bir daha bozulmasın. Bu iki sorun ilk bakışta ayrı ayrı görülmelerine rağmen, gerçekte birbirlerine sıkı bir biçimde bağlıydı. Birinci sorunu çözmek yolunda kurulacak olan küçük bir Almanya ile Orta Avrupa'nın öteki devletleri içinde mutlaka Alman azınlıkları bırakılacaktı. Öte yandan milliyetler esasına uygun bir Orta ve Doğu Avrupa çizilecekse Almanya'nın düzenlemeyi yapanların istemedikleri kadar büyük olması gerekiyordu. Ancak sorun böyle ele alınmadı, ayrı ayrı sorunlar olarak düşünüldü. Asıl sorun da bundan çıktı. 2. Barış Antlaşması'nın hükümleri. Paris Barış Konferansı'nın sonunda yenik devletlere imzalattırılan barış antlaşmaları şunlardır. A. Almanya ile Versailles Barış Antlaşması, 28 Haziran 1919. 440 maddelik anlaşma ile Almanya Alsace-Lorraine ve Saar bölgelerini Fransa'ya bıraktı. Ancak bu son bölgede 15 yıl sonra plebisit yapılacak, hangi devlete bağlanacağı kesin olarak o zaman kararlaştırılacaktı. Polonya'ya Poznan ve Batı Prusya verildi. Böylece Polonya denize çıkmış oldu. Danzig, Milletler Cemiyeti'nin koruması altında serbest bir kent haline geldi. Belçika'nın tarafsızlığı kaldırıldı. Beren akarsuyunun iki yanında 50'şer kilometrelik bir toprak şeridi askerden arındırıldı. Almanya, Avusturya, Polonya ve Çekoslovakya'nın bağımsızlıklarını tanıdı ve Almanya'nın Avusturya ile birleşmesi yasaklandı. Almanya bütün deniz aşırı topraklarından vazgeçti. Bu sömürgelerde Milletler Cemiyeti'nin denetimi altında mandat sistemi kuruldu ve İngiltere, Fransa, Belçika ile Japonya mandater devlet oldular. Her mandater devlet eski sömürgenin yönetiminde Milletler Cemiyeti'ne karşı sorumluydu. Sömürge bölgeleri gelişmişlik derecesine göre A, B ve C olmak üzere 3 sınıfa ayrıldı. Mandater devlet A ve B kategorisinde olanları bağımsızlık için hazırlayacaktı. Bu sistem Paris Barış Konferansı'nda galip devletlerin toprak ilhak etmelerine bir alternatif olarak düşünülmüştü. Almanya en çok 100 bin kişilik bir orduya sahip olacaktı ve zorunlu askerlik sistemi kaldırıldı. Bütün savaş gemilerini İtilaf devletlerine verdiği gibi bundan böyle denizaltı ve uçak da yapmayacaktı. Bunun yanında Almanya'ya onarım borcu adı altında savaş tazminatı da yüklendi. Daha sonra bir komisyon tarafından saptanan borcun miktarı 56 milyar dolar gibi Almanya'nın ödeme yeteneğinin çok üstünde bir rakamdı. B. Avusturya ile Saint-Germain Barış Antlaşması, 10 Eylül 1919. Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya ile Yugoslavya'nın bağımsızlıklarını tanıdı. Önemli toprak parçalarını Polonya, Yugoslavya, İtalya ve Romanya'ya bıraktı. Avusturya'ya da Almanya'ya olduğu gibi kısıtlayıcı askeri hükümler uygulandı ve onarım borcu yüklendi. 19. yüzyılın büyük ve güçlü Avusturya-Macaristan İmparatorluğundan kala kala 2 milyonu başkent Viyana'da yaşayan 7 milyonluk nüfus kaldı. Avusturya'nın ekonomik açıdan bu biçimiyle yaşaması çok güçtü. C. Neuilly ve Trianon Barış Antlaşmaları, 27 Kasım 1919 ve 4 Haziran 1920. Noemi Barış Antlaşması'yla Romanya, Yunanistan ve Yugoslavya gibi komşu devletlere toprak veren Bulgaristan'a askeri kısıtlamalar uygulandı ve onarım borcu ödetildi. Yeni kurulmuş bulunan ve savaştan yenik çıkan Macaristan, Trianon Barış Antlaşması'yla komşu ülkeler olan Çekoslovakya, Yugoslavya ile Romanya'ya toprak verdiği gibi, öteki yenik devletlerle aynı sınırlandırıcı hükümlere tabi tutulmuştur. Yenik Osmanlı Devleti ile imzalanan Sevr Barış Antlaşması, yukarıdakilerin hepsinden daha ağır hükümler taşımaktadır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile ilgili bölümde incelenecektir. Ayrıca Paris Barış Konferansı ile kurulmuş bulunan Milletler Cemiyeti de ayrı bir bölümde ele alınacaktır. Bu barış antlaşmaları sonunda Doğu Avrupa'da kazançlı çıkan devletler Çekoslovakya, Polonya, Yugoslavya ve Romanya'dır. Bu yüzden adı geçen devletler iki savaş arası döneminde antirevizyonist yani statükocu bir politika izlemişler ve Macaristan, Bulgaristan ve İtalya gibi bölgenin revizyonist yani anti-statükocu devletlerine karşı politik ve askeri düzenlemelere girişmişlerdir. 1930'larda Lozan'dan arta kalan sorunları çözüp Batı Avrupa devletleri ile normal ilişkiler kuran Türkiye'de 1930-1939 yılları arasında bölgede statükocu bir politika izleyecek ve anti-revizyonist gruplaşmaya yönelecektir. 3. Barış düzenlemesinin değerlendirilmesi. Paris düzenlemesinin en genel ilkesi hiç olmazsa Avrupa'da self-determination hakkının kabul edilmesidir. Bu ilke her ulusun kendi hükümran ve bağımsız ulusal devletini kurma hakkı olarak tanımlanabilir işin aslına bakılırsa. Paris düzenlemesini yapanların bu konuda fazla bir seçenekleri de yoktu. Çünkü savaşın sonunda yeni devletler zaten kendiliklerinden bağımsızlıklarını ilan etmiş bulunuyorlardı. Ancak Doğu Avrupa'da ulusların birbirleriyle karışık bir biçimde bulunmaları ve barışı hazırlayanların da büyük ölçekli bir nüfus mübadelesi yapmayı düşünmedikleri için yeni kurulan devletler sınırları içinde yabancı azınlıklar buldular ve başka ülkelerde de kendi halkından azınlıkların yaşadığı iddiasına hak kazandılar. Bir iki örnek vermek gerekirse Çekoslovakya'da Macarlar, Polonya'da Rutenyalılar, Litvanya'da Polonyalılar ve Romanya'da Bulgarlar kalmıştı. Dolayısıyla azınlık sorunları ve milliyetçilik 1914'ten önce olduğu gibi barış düzenlemesinden sonra da Doğu Avrupa'da istikrar kurulmasını engelledi. O kadar ki Çekoslovakya'da yaşayan Almanların kendilerine baskı yapıldığı konusundaki şikayetleri ve Almanya'nın bu azınlığı kendi sınırları içine alma isteği, İkinci Dünya Savaşı öncesinin Münih bunalımını ortaya çıkaracaktır. Versailles Antlaşması Alman tehdidine bir son vermek için hazırlanmıştı ancak başarılı olamadı. Almanya açısından biraz da çelişkili olarak ne sert ne de yumuşaktı. Almanya'nın uluslararası sisteme yeniden ve saygın bir üye olarak kabul edilmesi ve böylece kurulan düzeni bozmaması düşünülüyorsa son derece sert bir antlaşmaydı. Öte yandan Almanya'nın tam olarak ezilmesi ve bir daha belini doğrultamaması düşünülüyorsa çok hafifti. Bu amaç ancak Almanya'nın işgal edilmesi ve parçalanması ile gerçekleşebilirdi. Bu yapılmadığı için Almanya birleşik, gururlu ve ileride güçlenecek temellere sahip olarak kaldı. İleride görüleceği gibi bu düzenlemenin hatalarından alınan dersle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra galip devletler Almanya'yı parçalayıp işgal edeceklerdir. Ancak bu davranışta başka sorunları birlikte getirecektir. Napolyon'un yenilmesinden sonra galip devletler, özellikle Bourbonların, yeniden Fransız tahtına çıktığı gerçeğinden hareket ederek Fransa'ya karşı yumuşak davranmışlar ve istikrar da böyle sağlanmıştı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise galipler, şimdi Almanya'da kurulan Cumhuriyet rejimiyle sanki Alman İmparatorluğu ile barış yapıyorlarmış gibi bir düzenlemeye gittiler. Böylece kurulacak olan Nazi Partisi'nin eline büyük kozlar verdiler. Versailles Antlaşması'nın bütün suçu ve yarattığı sıkıntılar, Prusya militarizmi ve Alman İmparatorluğu'ndan yeni bir devlet yaratmak isteyen sosyal demokratlara ve liberallere yüklendi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra barışçı ve liberal bir Almanya kurulamamışsa, bunun suçu her şeyden önce İngiltere ve özellikle Fransa'nın katı ve tarihten ders almaz tutumlarındandır.
Yıllar geçtikçe İtilaf devletlerindeki kamuoyunun hiç olmazsa bir bölümü, Versailles'ın hükümlerinin bazılarını sert bulup değiştirilmesi konusunda baskı yaptı. Antlaşmayı hazırlayanların bu tereddütleri ise Alman tahrikçilerinin işine yaramış ve Adolf Hitler'e iktidar yolunu açmıştır. Çok kısa bir biçimde belirtmek gerekirse, Paris Barış Düzenlemesi tam bir başarısızlığın ve kısa süreli dar çıkar hesapları uğruna tarihin genel akış çizgisinin hesaba katılmamasının öyküsüdür. Böyle olunca da, Birinci Dünya Savaşı'na yol açan temel sistem bozukluklarının hiçbirini çözemeyerek yeni bir savaşın tohumlarını atmıştır. L. Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı. Burada Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ayrıntılarına girilmeyecek, Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın genel tarih içindeki yeri hazırlanması, önderinin görüşleri ve önemli dönüm noktaları üzerinde durulacaktır. 1. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenmesi ve misak-ı milli. 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı hükümetine imzalattırılan Mondros silah bırakışması, İtilaf devletlerine yalnız savaş sırasında yapılan gizli antlaşmalarda belirtilen yerleri işgal hakkını vermemekte, aynı zamanda şu iki önemli hükmü de öngörmekteydi. İ. Boğazlar bölgesi işgal altına alınacak ve İ. İtilaf devletleri güvenliklerini tehlike altında gördükleri bölgeleri de işgal edebileceklerdi. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletleri anlaşmalarda söz konusu edilen Mezopotamya ve Kilikya gibi sınırları hiç de belli olmayan bölge adlarına ve yukarıdaki maddeye dayanarak, Türklerin içinde yaşayacağı sınırı sürekli kuzeye, Anadolu'nun içlerine doğru zorlamaya başlamışlardır. Bu kötü koşullar altında İstanbul'daki Osmanlı hükümeti galip devletlere karşı tam bir teslimiyet politikası izlerken, Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu'da başlayan Ulusal Kurtuluş Hareketi, Temmuz-Eylül 1919 tarihleri arasında Erzurum ve Sivas kongreleri ile örgütlenmiş ve mücadelenin amaçları bu kongrelerde ana hatları ile belirlenmiştir. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, geçici bir hükümet kurulacaktır ve mandat ile himaye sistemleri kabul edilemez. Anadolu'da bu örgütlenme çabaları olurken, Osmanlı Meclisi Mebusan'ı 28 Ocak 1920 tarihindeki son toplantısında Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin temel ilkelerini, Misak-ı Milli adı altında ilan etmiştir. 9. Kaset 1. Yüzün Sonu